Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 7 başlıklı yazıyı sunacağız. Mevlana Hazretleri buyurur. Hazreti Ahmet'in akıl ve irfanın zirvesinde olduğunu herkes biliyordu. Fakat kendisine vahyedilen ilahi bilgileri her idrak telakki edemedi. Vahiy ruhuna ve ledünni ilme uygun zuhuratlar pek üstündür, pek yücelerdir. Akıl onları kavrayamaz çünkü o üstün hakikatler mana aleminin ötelerindedir. Akıl ve mantık oralara ulaşmaktan aciz kalır. Hatta insanın aklı vahiy ruhuna uygun hareketleri bile bazen mecnunluk gibi görür. Bazen de onlara hayran olur, şaşırır kalır. Çünkü bu yüksek hakikatlerin anlaşılması için aklın da o dereceye yükselmesi, daha doğrusu aklın kalple bir ahenk teşkil etmesi gerekir. Hızır'da tecelli eden leduni hakikatler karşısında Kelimullah olan Hazreti Musa'nın bile aklı zorlanmıştı. Hal böyleyken, ey akıllı fikirli geçinen kişi, söyle bakalım farenin aklı ne işe yarar? Şunu unutma ki eğer bir zerre kalkar da bir dağ tartmaya girişirse, o dağ yüzünden terazisi paramparça olur. Aklı Hazreti Mustafa huzurunda kurban et ve Allah'ım bana yardım et de. İman, Allah'ın varlığını, birliğini ve haber verdiği hakikatleri kalple tasdik, dille ikrardan meydana gelir. İman, akılla idrak değil, kalben bir ön kabuldür. Müminin alameti farikası, gözlerin görmediği, akılların idrakten aciz kaldığı gaybi hakikatleri de şeksiz şüphesiz tam bir teslimiyetle kalben tasdik etmesidir. Akıl dinen mükellef sayılmanın birinci şartıdır. Cenab-ı Hak pek çok ayeti kerimede kullarına akıllarını kullanmayı emir buyurmaktadır. Bu yönüyle akıl son derece kıymetli bir ihsan-ı ilahidir. Lakin pek çok nimet gibi akıl da iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da kullanılabilir, şerre de. Nitekim iblis de Rabbinin emrine karşı nefsani bir akıl yürütme neticesinde asi olup ebedi lanete duçar ol. Bu yüzden aklın kişiyi hakka ve hayra sevk eden bir rehber vazifesi görebilmesi için vahiy ile terbiye edilmesi şarttır. Akıl, hakikate ulaşmada sınırsız bir kudrete sahip değildir. Nasıl ki gözün bir görme mesafesi, kulağın bir işitme hududu varsa, aklında bir sınırı vardır. Sınırlı olanın, sonsuz olanı bütünüyle kavrayabilmesi ise imkansızdır. Bir bardağa koca bir okyanusu sığdırmak mümkün değildir. Bu yüzden gerçek bir mümin, bilhassa gayb dediğimiz, aklın idrak sınırlarını aşan aleme dair haberler hususunda Allah'a ve Resulüne kalben teslim olmanın huzuruna erebilmiş kimsedir. Şu hadise bu hakikatin zirve bir misalidir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsra ve Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman, ''Ey Cebrail, kavmim beni tasdik etmez.'' dedi. Cebrail aleyhisselam, ''Ebu Bekir seni tasdik eder, o sıddıktır.'' buyurdu. Gerçekten de müşrikler Miraç hadisesini duyduklarında akıl terazilerinin istiyap haddini aşan bu mucize sebebiyle Müslümanları dinlerinden döndürmek için ellerine büyük bir koz geçtiğini zannedip derhal Hazreti Ebu Bekir'e koştular. Alaycı bir tavırla, ''Arkadaşın bir gece içinde Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da göklere çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke'ye geldiğini söylüyor. Bakalım buna ne diyeceksin?'' dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gayet tabii bir şekilde, ''O ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım, dedi. Müşrikler şaşkınlık içinde, yani sen onu tasdik mi ediyorsun? Onun bir gecede Beytülmakdis'e gidip geldiğine inanıyor musun, dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, evet, bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tereddütsüz tasdik ediyorum. Ona ötelerden haber gönderen dilediğinde kulunu o mekanlara götüremez mi? Dedi. Daha sonra Ebu Bekir o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Olanları bizzat Efendimiz'den dinledi ve ''Sadakte, doğru söyledin ya Resulallah'' dedi. Allah Resulü de onun bu tasdikinden son derece memnun kalarak ''Ey Ebu Bekir, sen Sıddıksın'' buyurdular. Hazreti Sıddık'ın bu kalbi sarsılmazlığı ve tereddütsüz bir şekilde Allah Resulü'nü tasdik edişi şüphesiz ki sahip olduğu iman kuvvetinin bir tezahürüydü. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh onun hakkında sen kasırgaların bile hareket ettiremediği ve şiddetli sarsıntıların yerinden oynatamadığı ulu bir dağ gibiydin buyurmuştur. Dine hücumların çoğaldığı ahir zaman hengamında da müminler olarak buna benzer sadakat imtihanlarıyla zaman zaman karşılaşmaktayız. Kâfi derecede ilmi ve irfani birikimi olmayan bazı Müslümanların zihinlerini bulandırmak için Müslümanları içten yıkmayı hedefleyen müşriklerin hastalıklı fikirlerini benimseyip bunları diline dolayan, sözde ilim adamı etiketli sapkınlara bugün sıkça rastlamaktayız. Bunların bazıları birkaç felsefi fikir veya mantık kaidesi öğrenince Kur'an ve sünneti küçümsemeye kalkışan bedbahtlardır. Bazıları servet, şehvet ve şöhret tuzaklarıyla nefislerine mağlup olup dini hakikatleri dünyevi menfaatlerine göre anlayıp anlatan İdlal ehlidir. Bazıları da kendi idrak zaaflarının veya kalplerimdeki hastalıkların faturasını dinimiz İslam'a kesmeye çalışan nasipsizlerdir. Bu nevi gafillere Hazreti Mevlana asırlar öncesinden şöyle seslenmektedir. Eğer burnun koku alamıyorsa bari güle kabahat bulma. Yani Hazret adeta şöyle nasihat etmektedir. Kur'an ve onun hayata tatbiki demek olan sünnetin sonsuz hikmet ve hakikatlerle dolu tefekkür iklimine giremiyorsan, hiç olmazsa bir de onlara kusur bulma hamakatine düşme, hatayı kalbinde ara. Şu bir hakikattir ki, cehaletinin farkında olanı yola getirmek kolaydır. Zor olansa, kendini çok akıllı yahut alim zanneden, en doğrusunu ben bilirim havasındaki mağrur bilgiçleri ve inatçı ahmakları yola getirmektir. Mevlana Hazretleri der ki, belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham adamları yola getirmek başlı başına bir beladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamete yakın meydana gelecek bazı fitneleri haber verdikleri bir hadis-i şeriflerinde, öyle bir zaman gelecek ki münafık, kafir ve müşrik Allah hakkında müminin söylediği sözler gibisini söyleyerek iman ehliyle tartışacak buyurmuşlardır. Nitekim günümüzde de takvadan uzak yaşadığı halde Kur'an ve sünneti kendi nakıs aklıyla dünyevi menfaatine göre yorumlayıp istikametten sapan, dinde tadilata yeltenen, Allah Teala hakkında itikadi hatalara sürüklenip istikamet ehli müminlere akıl vermeye kalkışan bir takım tarihselci ve reformist ilahiyatçıların, güya İslam adına Müslümanlarla mücadeleye girişen tekfircilerin ve yine dinin dosdoğru yolunu zaafa uğratan cahil sofuların bir hayli çoğalmış olması da bu nevi ifadeleri teyit etmektedir. Müslümanın vazifesi bu nevi şarlatanlara itibar etmek yerine bunların zuhur edeceğini 14 asır evvelinden haber veren Peygamber Efendimiz'e imanını tazelemek, ona olan şükran ve sadakatini daha da artırmaktır. Hakikaten günümüzde Cenab-ı Hakk'a ve onun aziz elçisine teslimiyet hususunda kalbinde hastalık bulunan bazı kimseler, akıllarının almadığı veya nefislerinin kabullenemediği bazı ilahi hakikatler sebebiyle şek ve şüphe bataklığında çırpınmaktan kurtulamıyorlar. Bu şek ve şüphe şeytani vesveselerle de birleşince bu sefer onları İslam'ın temel kaynaklarını o nakıs akıllarıyla sorgulamaya sevk ediyor. Halbuki İslam aklımızın beğendiği tarafını alıp beğenmediği tarafını atabileceğimiz bir şey değildir. İslam bir bütündür. Onu bütünüyle kabul ve tasdik etmeyen hiç kimse mümin olamaz. İman tecezzi kabul etmez, yani cüzlere, parçalara bölünemez. O ancak bir bütün olarak geçerlidir. Kur'an'ın tamamını inkar etmekle bir hükmünü inkar etmek arasında kişinin düşeceği akıbet bakımından hiçbir fark yoktur. Her iki durumda kişiyi imandan eder. Bu bakımdan Müslüman, İslam'ı bütün esaslarıyla kabul edip, Allah'ın ve Resulünün emirlerine gönlünde hiçbir sıkıntı duymadan, bilakis canına minnet bilerek teslim olup itaat eden kimsedir. Dolayısıyla günümüzde İslam büyüklerini, mezhepleri ve bilhassa da sünneti dillerine dolayan, böylece İslam'ı gözden düşürüp imanlara kasteden mukaddesat hırsızlarına verilecek en güzel cevap, Hazreti Ebubekir Efendimiz'de abideleşen o sıdkı, yani Allah ve Resulüne karşı sarsılmaz sadakat, bağlılık ve teslimiyeti sergilemektir. İmana, Kur'an'a, sünnete, İslam medeniyetinin müesseselerine ve yetiştirdiği abide şahsiyetlere sımsıkı sarılıp sahip çıkmaktır. İslam'ın değerlerine karşı kıyamete kadar devam edecek olan bu nevi saldırılar aslında birer İman imtihanıdır. Bu imtihanları Hakk'a teslimiyet zırhına bürünerek ve imanı aşkla yaşayarak bertaraf etmek gerekir. Böylece her imtihandan daha da güçlenerek çıkmak icap eder. Ayrıca bu nevi batıl fikirlerle karşı karşıya kalan müminlerin son derece dikkatli olmaları da lazım gelir. Zira mahir bir dalgıç derin sularda korkusuzca yüzerek muhteşem manzaralar seyredebilir. Seviyeli bir müminin pergelin sabit ayağı şeriatte olduğu müddetçe diğer ayağıyla 72 fırkanın farklı dünya görüşlerinde dolaşmasının bir mahsuru yoktur. Mahsurlu olan yüzme bilmeyen kimsenin derin sulara dalmasıdır. Yani Kur'an ve sünnet kültürünü layıkıyla hazmedememiş birinin müşteşriklerin güçlü diyalektik teknikleriyle süslenmiş batıl fikirlerine muhatap olduğunda onları hakikat zannetmesi veya en azından batıla hayranlık duyması son derece tehlikelidir. Nitekim zamanımızda müşteşriklerin içimizdeki sözcüleri de İslam hakkında görüş bildirirken batıl fikirlerini kabul ettirebilmek için bir yanlışı 10 doğruyla ambalajlayarak sunmaktadırlar. Bu taktik sayesinde İslami bilgisi zayıf veya takva derinliğinden mahrum kimselerin akideleriyle oynamaktadırlar. Dolayısıyla herhangi bir mümin şayet ilim ve irfan noksanlığı sebebiyle gönlüne bir şüphe düşerse derhal takva ehli ilim erbabına danışmalı, meselenin doğrusunu onlardan öğrenmeli, şüphe virüsünü içinde büyütmeden bertaraf etmelidir. Salih ve sadık müminlerle ünsiyet kurarak maneviyatını daima takviye etmelidir. Şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki sakat felsefelerle malul akılların hezeyanları kulu son nefeste, kabirde, kıyamette, mahşerde, mizanda, sıratta kurtaramayacaktır. Fakat Allah'a ve onun Habibine olan derin muhabbet, candan teslimiyet ve halisane itaatsa ebedi saadetin yegane gönül sermayesi olacaktır. Öte yandan şu da bir hakikattir ki daima meyveli ağaç taşlanır. Hırsız eskici dükkanını değil kuyumcu dükkanını soymaya çalışır. Dolayısıyla batıl ve muharref dinlerin insanlığa verebileceği bir şeyin kalmadığı günümüz dünyasında Allah katında yegane hak din olan İslam'a saldırıların artmış olmasını garip karşılamamak gerekir. Fakat bu saldırılar İslam'la irtibatımızı zayıflatmak yerine bilakis onun kıymetini daha iyi takdir etmemize ve daha büyük bir aşk ve teslimiyetle yüce dinimize sarılmamıza vesile olmalıdır. Nitekim bizlere örnek nesil olarak takdim edilen ashab-ı kiram, Allah ve Resulüne öyle bir aşkla bağlıydılar ki, ilahi ve nebevi emirleri kınayanın kınamasını aldırmadan, müşrik ve münafıkların lakırdılarına kulak asmadan, hatta çoğu zaman hikmetinden sual etmeye bile lüzum görmeden, derin bir vecd ve istirak içinde işittik, ve itaat ettik diyerek derhal hayatlarına tatbik ediyorlardı. Zira onlar bütün ruhi ihtilaçlarını ve nefsani istifhamlarını Allah ve Resulüne teslimiyet potasında eriterek gönül huzuruna ermişlerdi. Yine onlar Allah Resulünü yakından tanımış ve ona hayran olmuşlardı. Bu yüzden onun gönlünde ufacık bir yer edinebilmeyi cihan saadetine tercih ediyorlar ve bu uğurda her türlü fedakarlığı canlarına minnet biliyorlardı. Bu iman heyecanıyla da canım, malım, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü yeter ki sen emret diyorlardı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah çocukluğundan itibaren bütün ömrünü Resulullah Efendimiz'i adım adım takibe adamış, hikmetini bilsin veya bilmesin, Efendimiz'in yaptığı her şeyi yapma iştiyakıyla yaşamış bir peygamber aşığıydı. Mesela Efendimiz'in bir kuyudan su içtiğini görmüş, o da zaman zaman o kuyuya giderek su içmiş, Efendimiz'in bir ağacın altında gölgelendiğini görmüş, o da ara sıra o ağacın altında gölgelenmiş, yine Efendimizin mübarek sırtını bir kayaya yaslayıp biraz oturduğunu görmüş, o da bazen uğrayıp o kayaya sırtını vererek bir müddet oturmuştur. Yine o mübarek sahabi, Peygamber Efendimiz'e ittiba heyecanını ifade sadedinde şöyle buyurmuştur. Biz hiçbir şey bilmezken Allah Teala bize Hazreti Muhammed'i gönderdi. Biz Resulullah'ı ne yaparken gördüysek aynen onun gibi yaparız. Sahabe-i Güzin efendilerimiz Resulullah'ın dile getirdiği emirler kadar onun ima ve işaretlerine bile büyük bir hassasiyetle dikkat ederlerdi. Öyle ki Efendimiz'i bir salih amel üzere bir defa görmeleri kafiydi. Bunun ayrıca emredilmesine gerek kalmaz, o güzel sünneti ömür boyu tatbik etmeye çalışırlardı. Nitekim Enes radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah Efendimiz'i bir gün duha namazını kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı hiç terk etmedim. Bu rivayeti nakleden Hasan-ı Basri Hazretleri de aynı hassasiyet içinde şöyle demiştir. Hazreti Enes'in bu ifadelerinden sonra ben de o namazı hiç terk etmedim. Yine Allah Resulüne aşkla bağlılıkta zirve şahsiyetlerden olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözleri ne kadar ibretlidir. Resulullah Efendimiz'in ayağa kalktığını gördük, biz de kalktık. Oturduğunu gördük, biz de oturduk. Zira o mübarek sahabiler çok iyi biliyorlardı ki Allah Resulü'nün yaptıkları Allah'ın yapılmasını istediklerinden ibaretti. Onun muallimi ve mürebbisi Allah Teala'ydı. O hevasından konuşmaz ancak Allah'tan geleni tebliğ ederdi. Nitekim bunu Cenab-ı Hak da pek çok ayeti kerimeyle teyit etmektedir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de yasakladıysa ondan sakının. Bu yüzden ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin emirlerini aklın dar hudutları içinde sorgulamaya lüzum duymadan, hikmetini bilseler de bilmeseler de derhal tatbik ederlerdi. Zira Efendimiz zaten bütün akılları yaratan Cenab-ı Hak'tan talimat alıyordu. Dolayısıyla beşerin en aklı selimi olan Allah Resulüne tabi olmak, aklı pek çok vehim ve hayallerle mağlul bulunan insan olduğu için en akıllıca yoldu. Dolayısıyla bizler de bilhassa günümüzde sureti Hak'tan görünerek, Kur'an bize yeter diyen, böylece Kur'an'ın canlı bir tefsiri demek olan sünnet-i seniyyeyi gözden düşürmeye çalışan güruha karşı son derece uyanık olmalıyız. Nitekim tabi'in neslinin fıkıh ve hadis alimlerinden Eyyub es-Sahtiyani şöyle buyurur. Bir kişiye sünnetten bahsedildiğinde o, "Bırak bunları, sen bize Kur'an'dan haber ver." derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da sapıttırmaktadır. Tabi-i tabi'in neslinin fıkıh ve hadis alimlerinden olan İmam Evzai de bunun sebebi sünnetin Kur'an üzerinde hüküm koyucu olarak gelmesidir buyurmuştur. Hakikaten Kur'an'ın hayata nasıl tatbik edileceği sünnete bakılmadan bilinemez. Mesela ölü eti yemek haramdır. Fakat yakalandıktan sonra kendi kendine ölen balığın yenilebileceğini sünnetten öğreniyoruz. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Fakat onun ne vakit ve nasıl kılınacağını sünnetten öğreniyoruz. Hazreti Osman'ın halifeliğinde Basra kadılığı yapan İmran bin Husayn'a bir adam gelerek, "Siz bize bir takım hadisler rivayet ediyorsunuz ama biz Kur'an'da onların kaynağını bulamıyoruz," der. Bunun üzerine İmran, "Her 40 dirhemde bir dirhem, şu kadar koyunda bu kadar koyun, şu kadar devede bu kadar deve zekat vermek gerektiğini Kur'an'da buluyor musunuz?" der. Adam hayır deyince İmran, "Peki kimden öğrendiniz bunları?" "Bizden öğrendiniz. Biz de Allah'ın nebisi Efendimiz'den öğrendik," diyerek buna benzer başka misaller de zikreder. Ayet-i kerimelerde buyurulur. "Resulüm, onu Ruhul Emin, Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir." Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'in 23 senelik nebevi hayatıyla tefsir edildi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gönül dokusundan hisse almadan, onun ahlakıyla ahlaklanmadan, onun sünnetine tabi olmadan Kur'an'ı anlamak da, yaşamak da mümkün değildir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. "Sizden biri rahat koltuğuna kurulup Allah'ın Kur'an'dakilerin haricinde haramlarının bulunmadığını mı zannediyor? Haberiniz olsun. Vallahi ben nasihatte bulundum, emrettim, birçok şeyi de yasakladım. Bunlar Kur'an'ın bir misli kadar, belki de daha fazladır. Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun, koltuğuna kurulan karnı tok bir adamın, siz sadece şu Kur'an'a sarılın, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter diyeceği günler yakındır." Velhasıl bizler Peygamber Efendimizin haber verdiği o günlere, yani sünnet-i seniyyenin gözden düşürülmek istendiği zamana ulaşmış bulunuyoruz. Bu zamanın fitnelerinden kendimizi ve neslimizi muhafaza için dinimizi doğru öğrenmeye gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki Peygamber Efendimizin sünneti Kur'an'la nasıl amel edileceğini gösteren yegane rehberdir. Dolayısıyla sünnete yapılan itirazların ucunun Kur'an-ı Kerim'e ve netice itibarıyla da İslam'a ve Cenab-ı Hakk'a varacağını asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Nitekim tabi'in neslinin büyük alimlerinden Abdullah bin Deylemi der ki, "Bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesi sünnetin terkiyle başlayacaktır. Halatın tel tel çözülüp nihayetinde tamamen kopması gibi din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle elden gidecektir. Cenab-ı Hak cümlemizi Resulünün iki büyük emaneti olan Kur'an ve sünnete samimiyetle sahip çıkarak daima rızayı ilahi istikametinde yaşayan salih kulları arasına lütfu keremiyle ilhak eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 7 başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.